Ayrım 23.
Sayfa 255. Nişanlım bir sağlık müdürüdür ve haklı olarak bazı şeyleri hoş görmez. Buradaki doktor hanım birçok hususlarda bizi uyarıyor ve bizi gerçekten tam bir analık ediyor. Yolda olanlarla dolaştığını öğrenince de sana kızdım doğrusu. Dolaştığın kimse aydın yahut başka kim olursa olsun doğru değil, yakışık almaz. İstikbalde sana da namuslu bir hayat temenni eder, selamlarımı bildirir Maysel, Behire. Kardeşim Ali. Bu mektubu sana tatil dolayısıyla ilçeye geldiğimde ve pazarda anneni gördüğümde biraz da annenin ağzından yazıyorum. İlkokuldan sonra hayat her birimizi bir tarafa attı. Seninle de 2 yıldır görüşemedik çünkü sen köyünden de evinden de iyice elini ayağını çektin. 2 yazdır buralarda görünmedin. Daha da okuyup daha da büyük adam olmak isteyişini ben şerefli Türk ordusunun müstakbel bir subayı olarak iftiharla karşılarım. Eylül'de Bursa Askeri Lisesi'ndeki takıntımı hayırlısıyla verirsem artık Ankara'ya harp okuluna geleceğim. Ali, subay çıkıp vatanımı ölünceye kadar müdafaa edeceğim. Neyse kardeşim. Benim sana söylemek istediğim annenin yürekler acısı perişan hali. 2 kız kardeşinle birlik saçlarını sana süpürge etmişler. Sen de bilmez miyim bunlara nankörlük edecek bir çocuk değilsin. Belki niyetin orada bir iyi iş tutup ailene olan borçlarını ödemektir. Fakat duyduğuma göre eline aldığın sanat okulu diplomasıyla hiçbir işe de girmemişsin. Dündar öğretmen de Ali bizi beğenmez oldu diye çok hayıflanıyor. Bana kalırsa sen şimdilik yüksek okullara girmekten vazgeç. Kız kardeşinin büyüğü geçenlerde Akyazılı İsmail'e kaçmış, buna bile ses etmemişsin. Ayrıca burada senin hakkında kötü laflar da dolaşıyor. Ben söyleyeyim de bir, sözde komünist olmuşsun. Komünist olan bazı edebiyatçılarla düşüp kalkıyormuşsun. O uyanık gençlerimizin yaktıkları Marco Paşa mecbuası için bile bütün kış bedavadan çalışmışsın. Kardeşim sen ne yapıyorsun, farkında mısın? Ben bu satırları belki kıymetli bir kardeşimi düştüğü çukurdan kurtarabilirim diye yazıyorum. Sözlerimin sana bir tesiri olursa kendimi bahtiyar addederim. Kardeşim, ya mesleğinle ilgili şerefli bir işe gir, annene kız kardeşine para yolla, ya köyüne dön, sabanının başına geç. Ailenin mert bir erkeği ol. Bu gittiğin yol yanlış bir yoldur. Bunu söylemek de sana ailene ve vatanıma karşı olan vazifemi yerine getirmenin huzuru içindeyim. Ben askeri lisede çok şey öğrendim. Bana inanmanı ve güvenmeni hasreten rica ederim. Hadi benim yiğit Ali'm, Ertürk kardeşini kırma. Gel bir baltaya sap ol. Hiç bilemedim burada ilçede bir elektrik tamir atölyesi kurarsın. Nasıl deme, Allah kerim. Gerçi ilçemizde henüz elektrik yok fakat yakında o da olacaktır Allah'ın izniyle. Allah büyüktür. Bak üstelik toprak kanunu da yüce meclisimize sevk edilmiştir. Şakir Bey babamla konuşuyordu duydum ya. Bu kanuna göre topraksız köylüye bol bol toprak dağıtılacakmış. Bakarsın sizin hissenize de dönüm dönüm toprak düşer. Sen de sürer biçer büyük bir çiftçi olursun. Tabii Şakir Bey de babam da bu işe çok muhalifler. Fakat görüyorsun ki ben o kadar muhalif değilim inan. Beni kırma kardeşim. Hadi seni göreyim. Baki annenin ve kendimin selamlarını gönderir. 2 ellerinden sıkarım kardeşim Ali. Kardeşin Harp Okulu Talebe Namzedi Ertürk Tarakçı. Not. Kızılcahamam'da bir Sovyet uçağı düşmüş değil mi? Burada çok heyecanlandık. Herkes onların Rus casusu olduğunu söylüyor. Düştülerse iyi oldu. Allah ayaklarını dolandırdı demektir. Hasip Hoca'nın ayrıca selamı var. Bu eski arkadaşımız camimizin saygıdeğer bir imamıdır. Yeni Türkçe yazmayı unutmuş. Buna bir Atatürk çocuğu olarak çok üzüldüm. Ben kendisine Eskişehir'deki ilahiyata girsin diye zorluyorum. Bakalım. Salim Efendi kardeşim, memleketi bir terk ettiniz, bir daha da biz eski hemşerilerinizi unuttunuz. Siz sağ olun, afiyette olun da ziyanı yok. Biz ailecek sizi takdir etmiş, çoluk çocuğunuzu nafakasız bırakmayacağınızı her daim söylemişizdir. Şimdi de gelip gidenden duyuyor, Sümerbank bayiliğini almış olmakla biraz işlerinizi yolunuza koyduğunuzu öğreniyorum. Allah daha âlâ buyursun. Efendim, size bu satırları yazmaktan muradımız hayırlı bir iş içindir. Kerimeniz Hanım'ın artık mektebi bitirdiğine ve artık evde dizinizin dibinde oturduğuna muttali olmakla bahtiyarlığımız sonsuzdur. Efendim, ayrıca benim şimdi burada küçük de olsa bir manifatüre dükkanı açan büyük oğlum Remzi, geçen de mal almaya oraya vardığında ve selamlarımı tevdiği için sizin dükkana uğradığında, oradaki Kerimeniz Hanım'ı anneleriyle beraber görmüş, beğenmiş. Küçük oğlum Ertürk, bu yıl harp okuluna girecek. Gerçi bu oğlum Remzi tahsilsizdir. O zamanlar ille çocuklarınız okuyacak diye bir şey olmadığı için bu oğlum hayat içinde pişmiştir. Çok akıllı çıkmıştır ve dükkanını da günden güne tekamül ettirmektedir. Siz de kendisini tanırsınız, tam olgun bir yaştadır. Hülasa efendim, dükkanınızdaki o tesadüfte sizin bu yaz sonu çocukları Bursa kaplıcalarına götüreceğinizi de duymuş. Oğlum Remzi de Eylül'de Ertürk'ün imtihanı dolayısıyla ve mal almak üzere Bursa'ya gidecektir. Bilal ve şürekasından biraz ipekli almak istiyor. Allah'ın izniyle orada olacakları tarihleri denk düşürürsek ben de çocukların analarıyla hamamlara gelirim. Kısmetse görüşür konuşur, hayırlısı ise bu işi bir karara bağlarız efendim. Maruzatım sizce de münasipse kaplıcalarda olacağınız tarihi bize bildirmeniz kafidir. Malum ya efendim, çocukları da bir vesile ile gözümüzün önünde bir görüştürmek devrimizin icabatındandır. Baki selam, hemşeriniz Emin Efendi. Kıymetli hemşerim Emin Efendi. Evvela selam ve hürmetlerimi arz eder, iki ellerinizden sıkarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Mektubunuzdaki niyetiniz için size şimdiden münasip bir şey söyleyememekteyim. Allah ne yazdıysa olur. Ben de kendim Bursa'dan mal alacağım. Çocukları da bu vesileyle götürmeyi de düşünmekteyim. Kıştan beri bizimkine bazı sırt ağrıları arız olmuştur. Yeni doğmuş olan kız da boğmacı olmuştur. Sümerbank bayilik işleri vaktinde biter ve Allah kısmet ederse Eylül'ün ortasında kaplıcalara gidip 15 gün kadar kalalım diyorum. Çoluk çocuk yıllardır dünya yüzü görmedi. Şimdilik başım çok sıkışık olduğundan bu kadar yazıyorum. Bu işin olup olmayacağını şimdilik bilemem. Baki selamlar Salim. Ali Baysal, Emniyet Odeli, İtfaiye Meydanı, Şehir. Kardeşim Ali. Ne zaman başım sıkışsa nedense aklıma hep siz gelirsiniz. Fakat her seferinde çekinir vazgeçerim. Kardeşim, şimdi artık dişimi tırnağıma taktım, ayıbı falan bir tarafa bıraktım, size yazıyorum. Sizinle mutlaka görüşmem lazım. Benim için hayati bir mesele. Pazartesi günü diplomamı almak bahanesiyle kız lisesine gideceğim. Hazır abim de üniversite askerlik kampındayken sizinle daha korkusuzca buluşup konuşabilirim. Eğer sizin için de büyük bir engel yoksa beni pazartesi günü sabah saat 10'da dil tarihin arkasında biraz yukarı doğru, yani eski taş mektebin orada bekleyin. Görüşünce her şeyi anlatırım. Selamlarımı sunarım kardeşim. Kardeşiniz Aysel. Aziz kardeşim Günay. Size bu mektubu ilçemde kara sineklerin arı gibi vızıldadığı uyuz bir çamın altında lise yıllarımızın bize verdiği kıymetli arkadaşlığa güvenerek yazıyorum. Aziz kardeşim, ailemin durumunu az çok biliyorsun. Onlar ilçeye taşındıktan sonra durumları büsbütün kötüleşmiş. Harp yılları içinde köydeki birkaç malımızı da satıp savup yemişler. Benim babam zaten biraz tembeldir, biraz da beceriksizdir. Bu arada kimler ne adamları oldu halbuki. Aziz kardeşim Günay, lisenin son yıllarında sana ve ailene karşı borcumu ne yapsam ödeyemem. Bana çok yakınlık gösterdiniz, sofranızda yer verdiniz. Çok rahatsız ettimse hepinizden özür dilerim. Vatanıma olan borcumu biraz olsun ödeyebilmek için ırkçıların davasında şahitlik etmiştim, biliyorsun. Herhalde benim bu şahitliğim bu davada çok yararlı olmuştu. Baban da bu yüzden benimle iftihar etmişti. Ben o mahkemede bildiğim her şeyi söyledim de birinin adını söyleyemedim. Ne olsa memleketimdi ve zaten oldukça masumdu. Şimdi böyle karanlık işlere burnunu sokmaktan vazgeçti. Bu itirafımı bugün sana yaptığım için ağır bir yükten kurtulmuş gibiyim kıymetli kardeşim. Sen İstanbul'da yüksek mühendis mektebine girecektin, ne oldu? Elbet bu senin en tabii hakkın. Ben de artık bu ilçede kalmayacağımı anlıyorum ve senin yardımına müracaat ediyorum. Duyduğuma göre benim bütün varlığımla bağlı olduğum CHP'nin İstanbul'da bir talebe yurdu varmış, fakat bu yurda değil parasız, paralı olarak girmek bile çok zormuş. Tahsiline devam etmek isteyen bir kardeşin olarak babana söylesen de beni bu yurda parasız alsalar. Babanın partide çok tanıdıkları vardır. Senden yalvararak babandan bu istirhamda bulunmanı istiyorum. Eğer ben bu yurda yerleşebilirsem istikbalim kurtulur. Fakir ailemin başında kalmaktan da kurtulurum. Bir yandan hukuka devam edip bir yandan çalışmak benim idealim. İstanbul'da iş bulmak daha kolaymış. Eğer pek sayın ve değerli babanız bana bu imkanı bağışlarsa, bu iyiliğini de ötekiler gibi hiçbir zaman unutmam ve ne senin ne de babanızın yüzünü kara çıkartmam. Beni kurtaracağınızdan emin olarak gözlerinizden öperim aziz kardeşim. 261 Namık Şener. 8 Temmuz Pazartesi. Liseyi bitirdikten sonra geniş bir oh çektim. Ondan sonra da hakkım olarak kendimi eğlenceye gezip tozmaya verdim. İbrahim Bey bitirme konuşmasında bize istikbalde de başarılar diledi ve yaz aylarında hiçbir şey düşünmememizi ve bol bol gezip tozmamızı söyledi. Arkadaşlarımla çok güzel günler geçirdim. Fakat şimdi her biri tatil için bir yere ayrıldılar. Canım sıkılmaya başladı. Ben de babamın iznini bekliyorum. Beni hala çocuk yerine koyuyorlar. Hiçbir yere göndermiyorlar. Erdal'la da artık yollarımız ayrılıyor. Ben burada mülkiyeye gideceğim. O yeni açılan fen fakültesine girecekmiş. Ben ta çocukluğumdan aklıma koyduğum hariciyecilik mesleğini elde etmeye çalışacağım. Annem buna çok memnun oluyor. Halbuki benim için mülkiye ve hariciyecilik artık eskisi kadar cazip değil nedense. Nurten'i sık sık sinemaya götürüyorum. Yine cebir geometriden ikmale kaldı. Bir de onu çalıştırmak var. Babam bu akşam annemle onu barajdaki Yardımseverler Derneği'nin yemeğine götürdü de neyse rahatım. 9 Temmuz Salı. Dün gece evde yalnız kalınca eski hatıra defterlerimi okudum. Birinin ilk sayfasına hatıralarımı ve hislerimi yazdığım defterdir diye bir başlık koymuşum. İçine de bir bok yazmamışım. Ders, ders, ders. Korka korka biraz da Aysel'den bahis var. Ey Aysel, şimdi sen nerelerdesin? Yine öyle papatya gibi beyaz ve ince misin? Alaturkalık etmeyip benimle arkadaşlık kursaydın kötü mü olurdu? Bu gece seni gençlik parkına götürürdüm. Çocuklar gibi eğlenirdik. Sıkıntıdan patlıyorum. Ulusa yazı yazmak hevesim de kaçtı. Adımla basarlarsa belki o zaman yazarım. Mülkiye'de de kızların yanında biraz forsum olur hiç değilse. Çok yalnızım. 10 Temmuz. Dün güneş tutuldu. Akşamüstü saat 4 falandı. Herkes ellerinde isli camlarla güneş tutulmasını seyre çıkmıştı. Ben de hemen isli bir cam uydurdum. Babamın bana lise bitirme hediyesi olarak aldığı fotoğraf makinesini de omzuma takarak parka koştum. Herkesin güneş tutulmasını nasıl karşıladıklarını fotoğraflarla ve müşahedelerimle tespit ettim. İyi bir yazı konusu çıktı. Hemen eve döndüm. Oturup yazdım. Başlığını da Karanlık Dünya koydum. Bugün Ulus'a götürdüm, Kemal Bey izindeymiş, Nihat Bey'e verdim, yer olursa koyacak. 14 Temmuz Pazar. Oh, nihayet bu şehirden kurtuluyorum. Yarın trenle İstanbul'a gidiyorum. Harçlığım çok olmadığı için halamlarda kalacağım. Hiçbir ciddi işle uğraşmak niyetinde değilim. Onun için bu defterimi de götürmeyeceğim. Bütün eski arkadaşlarımı göreceğim. Metinler Büyükada'da yazlıktaki evlerindelermiş. Bir gün ona gideceğim. Mektup yazdım. Uzun uzun konuşacağız. Kim bilir onu artık bir daha ne zaman görebilirim. Sonbaharda Sorbonne talebesi oluyor. İstanbul'a gündüz tren seferleri de Haziran'da başladı. Sabah 7.30'da kalkıyor, 9.30'da Haydarpaşa'da oluyormuş. Fakat bana gece trenine bilet aldık. Tenzilatlı kuşet. Gece tren yolculuğunu çok severim. Hele yalnız olunca hep karşıma bir macera çıkacakmış gibi gelir. Elbet geceler kim bilir nelere gebedir. 15 Temmuz Pazartesi. Çantamı hazırladık. İçine bütün temiz ve yeni gömleklerimi koyduk. Bugün kendime bir de yazlık ayakkabı aldım. Yıkanacağım fakat sular kesik. Suyun gelmesini ve tren vaktini beklerken bu satırları yazıyorum. Ulus'ta Karanlık Dünya yazım çıktı. Hem de ismimle. Fakat Nihat Bey başlığını değiştirmiş. Bugün vedaya ve teşekküre gittiğimde benden özür diledi. Bugün için Japonya'nın, Çin'in, Suriye'nin, velhasıl geri memleketlerin dünyası karanlıktır. Cumhuriyet Türkiye'mizde bizlerin dünyası daima aydınlıktır ve aydınlık olacaktır dedi. Bilmiyorum. Belki de haklıdır. Bana iyi tatiller diledi. Annem, babam ve kardeşim istasyonu beni geçirmeye gelecekler. Oradan da galiba gar gazinosunda babamın işi dolayısıyla danslı bir resmi yemeğe gidecekler. Annem saçlarını kıvırıyor, babam içme suyuyla tıraş oluyor. Bakıyorum da babam iyice göbek bıraktı. Eskiden kaymakamken memleket meseleleriyle ilgilenirdi, şimdi hiç. Dünyada olup bitenleri ajans haberlerinde dinliyor, bu kadar. Artık ders çalışmak bittiği için ben her şeyi dikkatle izliyorum. Şimdiye kadar dünyadan hiç haberim yokmuş meğer. Dünyada olup bitenleri bilmem zaten seçeceğim meslek içinde lazım değil mi? Şimdilik durum böyle. Avrupa'da savaş bitti. Fakat bir yandan Suriye'de, bir yandan Japonya'da bütün hızıyla devam ediyormuş. Geçenlerde Tokyo, Amerikan uçakları tarafından tam 8 saat aralıksız bombalanmış. 160 Japon gemisi de batırılmış. MacArthur'un Filipinler'deki Manila karargahı, Japonların yenilmesinin artık bir gün meselesi olduğunu bildiriyormuş. Mr. Truman da zaten ellerinde çok güçlü bir yeni silahın olduğunu söylüyor. Bu silah kullanılırsa bütün dünya altüst olabilirmiş. Henüz daha vatanımız için hiçbir şey yapamamışken bizim de sonumuzu uzun gelmesi çok acıklı olur. Ayrıca daha bir kızla doğru dürüst arkadaşlık bile edemedim. Semra ile konuşmayı istedim ama sonra öğrendim ki o meğer 3 kişiyi birden idare ediyormuş. Kızdan soğudum. Aysel fazla çekingen, Semra da pek malmış canım. Neyse, ne diyordum? Öte yandan Suriye'de kanlı savaşlar olurken ve Fransızlar Şam'ı dehşetli bir top ateşine tuttukları zaman İngilizler hemen araya girdi. Mr. Churchill, Fransız kuvvetlerine derhal ateşkes emrinin verilmesini istemiş. Fransızlar aslında sulhü severler. Mecbur kalmasalar Şam'ı top ateşine tutmazlardı sanıyorum. Bu arada bir de Birleşmiş Milletler Anayasası kabul edildi. Bir de Polonya işi var galiba, bunun aslını pek bilmiyorum. San Francisco görüşmeleri çok uzun sürdü. Sanırsam Ruslar mızıkçılık ediyorlarmış. Memleketimizde bu yüzden bir huzursuzluk varsa da koyun eti bollaşmış durumda. Ekmek de daha bol. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise toprak kanunu görüşülüyor. Fakat görüşmelerde bazı çatlak sesler çıkıyormuş. Saylavlardan Emin Sazak, Hikmet Bayır ve Adnan Menderes, bilhassa bu Adnan Menderes kanunun hazırlanışını hiç beğenmemişler. Kanunda nasyonal sosyalist maddeler bulunduğunu iddia etmişler. Nasıl olur aklım almadı. Bazıları da çatlak seslerin solcuların başının altından çıktığını söylüyor. Bildiğimize göre Celal Bayar, Recep Peker falan da şiddetli muhalifler arasındalar. Bunlar yakında partiden ihraç edileceklermiş. Onların da yeni bir parti kuracakları söyleniyor. Biz aslında artık çok partili olmalıyız. Madem ki her medeni ülkenin demokrasisinde çok parti var, elbet bizim de öyle olmalı. Fakat önce aynı partiden olup da sonra ayrı parti kurmak bana çok çocukça geliyor. Lisedeki arkadaşlarımdan da biliyorum ki CHP'liler hep yakın dostturlar. Sonra birbirlerinin yüzüne nasıl bakarlar? Mesela ben Erdal'la iyi arkadaşım. İleride başka bir partiyi tutmaya başlasam ona karşı biraz ayıp olur. Ben de çocukluk ediyorum ya, elbette siyasette her şey efendicedir ve görüşler değişir. İste de öyle olmalıdır. Benim fikrim bu. Atatürk'ümüz başımızda sağ olsaydı zaten bu çekişmelere lüzum kalmazdı sanıyorum. Annem sesleniyor. Sular gelmiş. Saat 18 olmalı. Acele etmeliyim. Trene ancak yetişiriz. Adada bir gün Aysel'le dolaşmak isterdim. Ne yapalım? Bu da içimde kalacak işte. Bizim gençliğimizde böyle hep ders çalışmakla, sinemaya gitmekle geçiyor. İş mi? Beğendiğim bir kızla bir akşamüstü güneş batarken deniz kıyılarında, çamlar altında yürüyemedikten sonra ne anladım ben okumuşluğumdan? İçimde böyle bir hasretle gidiyorum açıkçası. Annem gene sesleniyor. Şu anda birden nasıl dertlendiğimi bilmiyor tabii. Ona bakarsan kızlar oğlunu sanki hemen elinden kapı verecekler. Nerede? Şimdilik hoşça kal benim tek dostum, büyük dostum, defterim. 10. Saat 08.40. Telefon zili çalıyor. İstanbul numaranız cevap vermiyor efendim. Başka numaranız var mı? Hayır yok. Günün hangi saatinde olduğumu bilmiyorum. Hareket etmek için zamanı bilmek gerek. Aydın'la ne konuşacağım hem? Onu görmek istiyor muyum gerçekten? Ona ne anlatacağım? Anlattıklarımdan ne çıkaracak? Neden hep ona anlatmam gereken bir şeyler olduğunu sanıyorum. Bu da ölümle didişmenin bir parçası olsa gerek. En olmadık işleri, en olmadık biçimlerde anımsıyor insan. Bizim ada pazarında bir kaymakam vardı. Frank Ziya derlerdi. Adam ilçede uzun süre kalmış olmalı. Takdir ve tatifnamelerini altına minder yapmıştır herhalde. 3 ay önce. Başkentin buzlu ve isli bir öğle üstü. Sınıfta seminerdeyiz. Örnekleme yoluyla bazı illerimiz ve ilçelerimizde yaptığımız idare halk ilişkisi anketlerini değerlendiriyoruz. Onlara katılıyorum. Tersini savunabileceğim yeterli belgem yok. Bir gün önce UNESCO'daki Sosyal İlimler Dokümentasyon Komitesi toplantısında, çevresinde bir uzun masanın, kaykılmış, yorgun gövdeler yüksek arkalıklı iskemlelere kırmızı vinilex kaplı, yüzlere bakıyorum, sanki bir ilçe ilkokulunun derme çatma sahnesinde yeniden toplanmışız. Ardımızda bir öğretmenin bir delikten usul usul yukarı doğru ittiği Atatürk portresi ve bir komut, "Hazır ol, marş," bir komut. Kanter içinde koşmuşuz, koşmuşuz, düşe kalka. Ayaklarımızda dolanan dikenleri ayıklaya ayıra ve birbirlerimizi ite kaka. Soluk soluğayız, bitkin. Bildiğimiz tek şey koşmak, yorulmak. Nereye koşuyoruz, ne yapmaya? Birer sandalyeye oturmaya. Bir uzun, keçe kaplı masa başında profesörler, doçentler, uzmanlar. Kalküta Kolekyumu, Tokyo Semineri, Madrid Forumu. Genel Sekreter Gelecek Yetişkinler Eğitimi Alt Komisyonu'nun Venedik'te toplanmasını önermiş, kabul edilmiş. Venedik'te film festivali de var o zaman. Kim gidecek, kim seçilecek? Yorgun yüzlere daha genç ya da daha yaşlı, bu yüzlere bir anlam verebilmek için Cebecik Çayırı'nda yeni bir mitingi beklemek gerekecek. Bir anlam vermek için bu koşuya, bu Venedik'teki Türkiye sıramızı doldurmaya, fakülte sıralarındaki sabırsız kıpırdanmalara anlayışla bakmak gerekecek. Onlarla bir olup gülüşmek hatta. Bizler gibi sonradan ve yavaş yavaş ayılmalarını bekleyemeyiz ki. Anlat bakalım, nereden çıktı bu Frank Ziya, sizin Adapazarı kaymakamı? Matbaada kitabım diziliyor. Provaları görmem için çağırdılar. Gittiğimde orada karşılaştım. Engin'le fakülte dışında ilk karşılaşışım. Kitabı diziyor. Makine gürültüleri arasında insana ezici bir rahatlığı var. Doğduğundan bu yana hep bu iş yaptığı sanılır. Elbet değil. Ama buna benzer işler. Kampana fabrikası önce, sonra kibrit fabrikası, ardından su pompaları, elektrik sayaçları, hatta traktör montajı. Bunları gün geçtikçe öğrendim. Birazını gençlik parkında, biraz odasında, biraz matbaada. Çoğunu da o gün işte matbaada karşılaştığımız gün, kalkıp bize gittiğimiz, karşılıklı koltuklarda tam 10 saat oturup şiirlerle türküler söylediğimiz zaman. Neredeyse her şeyin birden değişivereceğini sandığım gece. Değişti. Evet. Ne? Engin'in dünyası. Söyledi ya, zenginleşti. Ah, en sonunda okumuşluğumun bir işe yaradığı duygusu içindeyim. Somut elle tutulur. Vermek, vermek. Sakınılmış ne varsa. O gidince gövdemi incelemeye kalkışım herhalde bundandı. Pamuklardan çıkarmaya hazır. Kadınlık sarı gerçekten nasıl yırtılır? Kan nasıl şorul şorul akar? Sonra nasıl unutulur bir yandan da kadın olduğumuz? Gecikerek de olsa bir şey, yani yeni bir şey öğrendim işte. Uygun bir birleşme hiçbir kadının hiçbir yerini parçalamaz, yırtmaz, eskitip atıp değiştirmez. Uslu bir ülkücülük ile uygun bir birleşme arasındaki ayırım ne? Bir ötekinin uzantısı değilse, herhalde bir gün Engin de öğrenecek bunu. Frank Ziya'lara güle güle, değerlendire değerlendire en küçük ayrıntıları bile. Kalıpların başından kalktı. Anlatmadan önce bana bir kahve ısmarladı. Sonra iyi yürekli ve heykel dikmeye meraklı bir kaymakamı anlattı. Onu başkente evlatlık vermek için nasıl çabaladığını bu kaymakamın. Güle güle anlatıyordu. Matbaada gürültü cam bövmeyi zorluyor. Zorlayıp sözlerin arasına giriyor. Bir sigara dumanının, daha doğrusu başkent hissinin her köşe bucağa dağılması, kapı altlarını, kitapların aralarını, halı püsküllerini, tül perdelerimizin deliklerini kuruma bulaması gibi. Her yere sızmış, her yere bulaşabirliği olan, her yer bunlarla dolu hala. Güle güle anlatırken birden yüzünde beliren iğrenti, başkent kömür hissinden olamaz. Ama artık düşündüğüm bu değil. Uzun bir gecikmeyle de olsa kurulu bir düzenin bir yerinde bir köşe tutmak için sıraya girişinin nedenini düşünüyorum. Nereye olduğu bilinmeyen bir koşuya katılmak için mi? Durdurmak, bozmak bu koşuyu, sonra da bildiği yöne doğru gitmek için mi? Ama adam haklı. Şaşmayın, hayır, gülmeyin de. Haklıymış işte. O ailelerden birinin yetiştirmesi olsaydım ve sizden bunu isteseydim yatardınız benimle. Saygıdeğer kalmanın en kolay yolu makine gürültülerine sığınıp duymamış olmak. Duymamış, görmemiş, bilmemiş. Ben de öyle yapıyorum zaten. Duyup, aa, terbiyesiz demek için okumuş, incelmiş biriyim. Böyle diyemem ama duyup ona kaşlarımı çatabilirdim. Hatta derslerde sinsi sinsi uğraşırdım onunla. Yahut tabii anlayışlı, soğukkanlı davranmanın onun tarafından nasıl yorumlanacağını kestiremediğim için o da evli ve namuslu bir kadın olduğumu uygun biçimde anlatmaya kalkmam da söz konusu olabilirdi. Geçelim hepsini. Bir kez duymuş olduğumu belli ettikten sonra biraz ucuzlamaya katlanabilirdim. Buna katlandıktan sonra artık daha bilinen, hiç su götürmeyecek engellerde hatırlatılabilir. Biraz gayret etsem anası olabileceğim örneğin. Bunu da geçelim. Hoca hanım, canım ben senin. Ya yönetmelik, üstelik bir öğretim üyesi öğrencisiyle nasıl özel bağlar kurabilirmiş? Hem de yatıp kalkmacasına. Nasıl düşünecektim başka? Bir aydın gibi. Evet, aydın bir kişi gibi. Olur böyle şeyler. Önemli değil. Hemen kollarına atılacak değilsin. O da senin hemen üstüne atlayacak değil zaten. İnsanca bir duygu işte. Baktın sen de istiyorsun, konuşulmaz bile, olur geçer. Hem zaten bir fikri anlatmak için söylenmiş bir söz, bir durumu. Seni kastetmedi. Yani ille seni kastetmedi. Kastettiyse de bir öğrencime gerekli saygıyı verememişim demek.